Gevşeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Mehr 1404, Miladi 2 Ekim 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından kahramanlarla podcast'i, İslam'ı tanıyalım, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ve Nehçül Belaga öğütleri ve aile ocağı, aşk ve sevgi yuvasını dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Savunma Bakanı, İran ve Türkiye'nin bölge ülkeleri için birlik modeli olabileceğini belirtti. Devrim muhafızları ordusu düşmandan gelecek her halta ve muhtemel saldırının daha ağır ve ölümcül bir yanıtla karşılık bulacağını belirtti. İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları bölgesel barış üzerine görüştü. İran, Siyonist rejimin Sumut Deniz Konvoyu'na saldırısını kınadı. Türkiye, Siyonist rejimin Sumut filosuna saldırısının terör eylemi ve uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu belirtti. Siyonist rejimin Sumut deniz konvoyuna saldırısı Pakistan, Malezya ve diğer birçok ülke tarafından kınandı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Türkiye Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi daveti üzerine Ankara yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki savunma ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüşmelerde bulundu. Tuğgeneral Nasirzade, komşu ülkeye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu fırsatın ikili savunma ilişkileri ve bölgesel meseleler üzerine doğrudan görüşmeler yapılmasına olanak sağladığını belirtti. İran ve Türkiye arasındaki derin kültürel ve dini ortaklıklara dikkat çeken Nasirzade, bu ortaklıkların mevcut farklılıkların önemsiz kalacağı kadar güçlü olduğunu, ancak düşmanların bu farklılıkları büyütmeye ve ortaklıkları önemsiz göstermeye çalıştığını vurguladı. İran'ın komşu ülkelerle savunma ilişkilerini geliştirmeyi öncelikli gördüğünü belirten Tuğgeneral Nasirzade, Türkiye'nin İslam dünyasında ve uluslararası alanda önemli bir ülke olduğunu, ekonomik, siyasi ve askeri kapasitelerin bölgesel sorunların çözümünde etkili olabileceğini söyledi. Bölgedeki son gelişmelere değinen İran İslam Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve hatta Katar'a yönelik saldırılarının bu rejimin yayılmacı ve kriz çıkaran doğasını ortaya koyduğunu belirterek, bu saldırıların masum insanların katledilmesine yol açtığını ve rejimin dünya halkları nezdinde en nefret edilen rejim haline geldiğini ifade etti ve bugün bölge ülkelerinin bu rejimin suçlarını kınama ve karşı koyma konusunda ortak görüşe sahip olduğunu vurguladı. Tuğgeneral Nasirzade, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin ilişkilerin seviyesini artırmada önemli rol oynadığını belirterek, Türk Savunma Bakanı'nı Tahran'a davet etti ve yapılan anlaşmaların takibi için bu ziyaretin önemine dikkat çekti. Orgeneral Yaşar Güler de İran Savunma Bakanı'nın Ankara ziyaretinin iki ülke arasındaki çok yönlü bağların açık bir göstergesi olduğunu belirtti. bölgedeki terör gruplarının bazı bölge dışı devletlerin yönlendirmesiyle istikrarsızlık yarattığını ifade eden Güler, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin sağlanması konusunda ortak işbirliğine hazır olduklarını söyledi ve İran, Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyorsa, Türkiye'de özellikle ortak sınırların güvenliği için tüm çabasını gösterecektir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 2 operasyonun yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı bildiride, düşman cephesinden gelebilecek her yeni hata ve muhtemel saldırının önceki operasyonlardan daha ağır, daha hassas ve daha ölümcül bir karşılıkla yanıtlanacağını vurguladı. Bu karşılığın sahte Siyonist rejimi vaat edilen cehennemi daha da yaklaştırabileceği ifade edildi. Devrim muhafızları yayımladığı bildiride şehit komutanların kahramanlıklarını anarak, Sadık Vaat 2 operasyonunun sadece düşmanın saldırılarına ve suçlarına karşı sert bir ceza değil, aynı zamanda tehditlerin artık bedelsiz kalmayacağına dair bir mesaj ve düşmana pişmanlık yaratacak bir yanıt olduğunu belirtti. Açıklamada düşmandan gelecek her yeni hata ve muhtemel saldırı, Sadık Vaat operasyonlarından daha ağır, daha hassas ve daha ölümcül bir karşılıkla karşılanacaktır vurgusu tekrarlandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının bölgesel gelişmeler ve barış ile güvenliğin artırılmasına yönelik diplomatik çabalar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar'ın, İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Görüşmede İran ile Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkileri ele alınırken, bölgedeki değişen durum ve barış ile güvenliğin güçlendirilmesine yönelik sürekli diplomatik girişimler değerlendirildi. Senatör İshak ve Irakçı, ikili işbirliğini derinleştirme ve çok taraflı platformlarda ortak çalışma taahhütlerini yeniden teyit ettiler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Siyonist rejimin Sumud Deniz Konvoyu'na yönelik yeni saldırısını ve Gazze halkının savunucularının gözaltına alınmasını kınadı. Bekai, farklı ülkelerden aktivistlerin ve halk hareketlerinin Gazze'deki mazlum Filistin halkına destek vermek ve zalim ablukayı kırmak için yürüttüğü insani girişimi takdirle karşıladığını belirterek, Siyonist rejimin bu saldırısını uluslararası kuralların açık ihlali ve terörist bir eylem olarak nitelendirdi. Sözcü ayrıca Gazze'deki etnik temizlik ve masum sivillerin katliamının sürdüğüne dikkat çekerek, tüm devletlerin bu soykırımı durdurmak ve suçluları yargılamak konusunda hukuki, ahlaki ve insani sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı. Bekai, uluslararası toplumun bu konuda acilen harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayımladığı sert açıklamada İsrail Deniz Kuvvetleri'nin Sumud Küresel Filosu'na yönelik saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi ve bu saldırının sivillerin hayatını tehlikeye attığını, aynı zamanda uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Açıklamanın devamında İsrail rejiminin gemilere yönelik saldırısının masum sivillerin yaşamını tehdit ettiği ve insan hakları ile uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlal edildiği belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı gemilerin alıkonulması sırasında gözaltına alınan Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarının durumunun acilen takip edilmesi için gerekli adımların atıldığını duyurdu. Ankara'nın bu olayın faillerinin yargılanması için hukuki yolları kullanacağı ve vatandaşlarının hızlı bir şekilde serbest bırakılması için çaba göstereceği ifade edildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Siyonist rejim deniz kuvvetlerinin Sumud Küresel Filosu'na saldırısını ve yolcularının gözaltına alınmasını alçakça şeklinde nitelendirdi. Şahbaz Şerif bu sabah sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 44 ülkeden 450'den fazla yardım gönüllüsünü taşıyan 40 gemilik Sumud filosuna yönelik saldırısını Pakistan'ın şiddetle kınadığını belirtti. Şerif, Sumut filosunun yolcularıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, onların derhal serbest bırakılmasını talep ederek, bu kişilerin tek suçu Filistin halkına destek vermek dedi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'ye yardım götüren Sumut küresel filosuna yönelik Siyonist rejimin saldırısını sert bir şekilde kınayarak, Malezya'nın bu rejimi sorumlu tutmak için tüm yasal yolları kullanacağını duyurdu. Enver İbrahim, bugün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Malezyalı ve uluslararası aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Bu, silahsız sivillerin Gazze halkına acil insani yardım ulaştırmak için yürüttüğü bir insani görevdir diyen başbakan, Malezya hükümetinin gözaltındaki vatandaşlarının özgürlüğü için tüm imkanlarını seferber edeceğini vurguladı. Filistin İnsan Hakları Uluslararası Destek Merkezi Başkanı, Siyonist rejimin Sumut küresel konvoyuna saldırısını deniz haydutluğu olarak nitelendirdi ve aktivistlerin korunması, Gazze'deki soykırım ve suçların durdurulması için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Filistin İnsan Hakları Uluslararası Destek Merkezi Haşd Başkanı Salah Abdulati, bugün yaptığı açıklamada Siyonist işgalcilerin uluslararası sularda Sumut konvoyuna düzenlediği saldırının deniz haydutluğu ve insanlığa karşı bir suç olduğunu belirterek, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve aktivistlerin korunması için acil müdahale gerektiğini vurguladı. Abdulati, işgalcileri Sumut filosunda gemilerdeki aktivistlerin can güvenliğinden sorumlu tuttu ve onların gözaltında tutulması ya da tehlikeye atılmasının uluslararası bir suç olduğunu, bunun hesap sorulması ve cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed El Ferah yayımladığı bildiride, Siyonist rejimin Sumut küresel filosuna saldırısını ve gemilerin alıkonulmasını saldırgan ve hukuksuz bir eylem olarak değerlendirdi. Muhammed El Ferah bugün yayımladığı açıklamada uluslararası toplumun bu gibi suçlar karşısında sessizliğini, İsrail rejimini bu eylemleri tekrarlamaya ve yaygınlaştırmaya teşvik ettiğini belirtti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Amerikan mevkidaşının politikalarını eleştirerek Donald Trump'ın Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu ve yerinin hapiste olduğunu ifade etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'da gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze şeridindeki soykırıma ortaklık ettiği için hapisten başka bir yeri hak etmediğini söyledi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Sumut filosunun alıkonulmasını ve bu kapsamda Brezilya Milletvekili Luiziana Lins'in Siyonist rejim deniz kuvvetleri tarafından gözaltına alınmasını kınadı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz New York Times'ın Amerika ile ilgili açıklaması konusunda. Bir Amerikan medya kuruluşu, Amerika'nın insan hakları kurumları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarının tarihsel bir daha asla vaadini tehdit ettiğini ve İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel adaletin kazanımlarını çöküşün eşiğine getirdiğini bildirdi. Amerika'nın insan hakları kurumları ve uluslararası örgütlere yönelik yaptırımları dünyayı bu yapıların caydırıcı ve denetleyici rolünden mahrum bırakıyor. Bu bağlamda New York Times gazetesi bir makalesinde şöyle yazıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya konan ve bir daha asla sloganıyla simgeleşen insan hakları kurumları ve uluslararası hesap verme mekanizmalarıyla somutlaşan soykırımı önleme vaadi bugün Amerika tarafından çökertilmekte. Gazete, Amerika Başkanı Donald Trump yönetiminin 4 Eylül'de Filistin'e bağlı 3 önde gelen insan hakları kuruluşuna uyguladığı yaptırımların yanı sıra Haziran ayında El Zamir adlı insan hakları grubunu da başka bir yaptırım paketiyle hedef aldığını hatırlatıyor. Raporda Amerika'nın baskısının yalnızca Filistin sivil toplumuyla sınırlı kalmadığı, doğrudan uluslararası adalet sistemini de hedef aldığı vurgulanıyor. Trump yönetimi bu grupların yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını, yardımcılarını, 6 yargıcı ve Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarındaki özel raportörü Francesca Albanese'yi de yaptırımlarla cezalandırmış durumda. New York Times, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin şu anda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında insanlığa karşı suç ve savaş suçu iddialarını soruşturduğunu, Amerika'nın bu süreçte tepkisinin ise hesap verme mekanizmalarını susturma çabası olduğunu belirtiyor. Gazete Washington'un bu adımlarının hukuk devleti ve kurallara dayalı küresel düzeni daha geniş çapta zedelediğini, Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler bütçesini azalttığını, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini ve insan hakları savunucularını ve hayati insani yardımları destekleyen neredeyse tüm dış yardımları kestiğini aktarıyor. Haberde ayrıca Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün onlarca yıldır Filistinli gruplarla işbirliği yaptığını ve bu çalışmaların vazgeçilmez olduğu vurgulanıyor. 1998'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin küresel felaketlerin tekrarını önlemede temel bir rol oynadığı belirtiliyor. Bu küresel düzen kusursuz olmasa da en yüksek güç seviyelerinde hesap verebilirlik sağlama kapasitesi uluslararası hukuk ihlallerinin döngüsünü kırabiliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Kahramanlarla Podcast'i dayatılan savaş sırasında İranlı komutanların yaşadıklarını ve yaşamlarını konu alan bir anlatı. Bu komutanlar İran milletinin kahramanlarıdır. Her ülkenin tarihinde varlığının ve onurunun birkaç kişinin kararlarına bağlı olduğu anlar vardır. Rahat yaşayabilecekken başka bir yol seçen insanlar. Sonu önceden bilinen bir yol. Başkaları için hayatlarını feda etmek. Bir kahraman efsanevi ve ulaşılmaz bir varlık değildir. Bazen şehrin sokaklarında sıradan insanların arasında biri ayağa kalkar ve herkesi beraberinde götürür. Gerçek kahraman, yurttaşlarının güvenliği için rahatını unutan kişidir. Ölüm her adımda pusuda beklerken bazıları sığınak arar. Ama kahramanlar başka bir yol seçer. İnanç dolu bir kalple ayakta dururlar. Çünkü vatanın ölmeye değer olduğuna inanırlar. Bir kahraman kaderin cilvesi anlarında kendisiyle millet arasında seçim yapan kişidir. Birçokları gibi o da hayatına barış içinde ve güvenle devam edebilirdi. Ancak çok az kişinin kabul etmeye cesaret edebildiği ağır sorumluluk yükünü omuzlamaya karar verir. Bu seçim sıradan bir insan ile bir kahraman arasında bir çizgi çeker. En zorlu mücadelelerin ortasında başkalarına yol gösteren bir ışık oldu. Işığını Allah'a olan inancından ve vatan sevgisinden alan bir ışık. Onun hikayesi ölümü bir son olarak değil, ölümsüzlüğe giden bir köprü olarak gören bir adamın hikayesidir. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir / tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şemsi 9 Şehrivar 1331 yani Ağustos 1954 tarihinde İran'ın güneyindeki Horramşah şehrinde doğdu. 7 erkek ve 5 kız kardeşi olan kalabalık bir ailede inanç, sadelik ve sabrın temel direkleri olduğu bir evde büyüdü. Henüz ergenlik çağındayken içindeki şevk ve direniş belirtileri belirginleşti. Hicri Şemsi 1348 yani 1969 yılında henüz 15 yaşındayken Pehlevi rejimine karşı ayaklanan savaşçıların saflarına katıldı. Hicri Şemsi 1351 yani miladi 1972 yılında Pehlevi rejiminin güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapishane azmini kıramadı. Aksine aynı duvarlar ona özgürlüğe giden yolun zorluklarından geçtiğini öğretti. Serbest bırakıldıktan sonra üniversite sınavına girdi ve Tebriz'e Ticaret Yüksekokulu'nda işletme bölümünde okumaya gitti. Ancak üniversite onun için sadece bir dershane değildi. Yeni bir mücadele alanıydı. Hicri Şemsi 22 Behmen 1357 yani 11 Şubat 1979 tarihinde İslam devriminin zaferiyle memleketine döndü. Bu sefer ham bir genç değil, olgun bir gençti. Halk güçlerinin örgütlenmesinde ciddi bir rol üstlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu adlı yeni bir kurumun oluşumunda önemli rol oynayan biriydi. Sürgünde, mücadelede ve hapiste yıllarca süren kanlı mücadele artık meyvesini veriyordu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü düşman vatanda pusuda bekliyordu. İran'ın birliğini bozmayı amaçlayan bir düşman. Hicri Şemsi 31 Şehrivar 1359 yani Eylül 1980 tarihinde Irak Bağız ordusu İran'a saldırdı ve tam bir savaş başladı. Güneydeki halk güçlerini komuta eden o, olayların merkezinde durdu ve direniş bayrağını yükseltti. Savaş alanının ötesinde okumayı severdi. Dini ve devrim ile ilgili kitaplar okur, başkalarına bilgiyi imanla birleştirmelerini öğütlerdi. Kur'an ve edebiyat umutsuzluğa karşı silahlarıydı. Tüm sorumluluklarına rağmen onda gururdan eser yoktu. Babası şöyle derdi. Komutanlık onun için bir seçenek değildi. O da herkes gibiydi. Bu alçak gönüllülük onu birçok kişiye sevdirdi. Hicri Şemsi 1360 yılındaki büyük operasyonlarda Abadan kuşatmasının yenilgisinden güneydeki savaşlara kadar önemli bir rol oynadı. Silah arkadaşları onu bir iman ve cesaret örneği olarak görüyordu. Her türlü gururdan, övünmekten veya şöhret peşinde koşmaktan kaçındı. Sadelik içinde dindarlıkla yaşadı, mükemmel bir Allah kuluydu. Alçak gönüllülüğü o kadar yüksekti ki savaşçıları onu sadece bir komutan olarak değil, aynı zamanda nazik ve destekleyici bir baba, herkese saygı duyan ve başkalarını kendinden üstün tutan biri olarak görüyorlardı. Konuşması Allah içindi ve Allah'ı anmak bir an bile kalbinden ve dilinden çıkmadı. Kız kardeşi onun hakkında şunları söylemiştir. İslam'a ve İmam Hümeyni'ye aşk beslediği için dinlenmezdi. Gece gündüz halkın emrindeydi ve yorulmadan çalışırdı. İmam'dan bahsedildiğinde sanki imam karşısında oturuyormuş gibi ondan öyle bir coşkuyla bahseder ve özelliklerini anlatırdı ki imamı tüm benliğiyle anlardı. Bu sevgi ve inanç onun halk sevgisi ve kahramanlığının sırrıydı. Allah sevgisi dolu bir ruhu vardı ve zamanının koşuşturmacası içinde sık sık ibadet için bir köşeye çekilirdi. Sırrı ve Allah'a olan ihtiyacı zorlu meydanlarda gösterdiği kararlılığın dayanığıydı. Hicri Şemsi Şehrivar 1359 yani 22 Eylül 1980 tarihinde savaş başladığında halkın ve ordunun yanında yer aldı. Horramşahr stratejik bir şehirdi. Düşman eline geçse, Ervend'i ele geçirip İran'ın güneyine musallat olmak mümkün olurdu. Şehrin arka sokaklarında donanma koruyucuları ve arkadaşlarıyla omuz omuza savaştı. Irak ordusunun saldırısı ağırdı ancak halkın ve savaşçıların direnişi şaşırtıcıydı. Horramşahr iyi donanımlı Bağız ordusuna karşı dimdik durdu ve bu direniş sadece Abada'nın düşmesini önlemekle kalmadı, aynı zamanda düşmanın Ahvaz'a doğru ilerlemesini de engelledi. O günlerden itibaren kendisine direniş lideri unvanı verildi. Bağız rejimi iki taburla şehri 24 saat içinde ele geçirebileceğini düşünüyordu ancak bu gerçekleşmedi. Halkın cesur direnişi Irak ordusunu Horramşahr'da 45 gün boyunca tuzağa düşürdü ve planlarını suya düşürdü. Irak Cumhurbaşkanlığı muhafızları komutanı bile daha sonra şunları ifade etti. Horramşahr'ın işgal edilmesi çok kanlıydı. Her iki tarafta yaklaşık 7 bin kişi kaybetti. İranlılar ölümüne savaştı. Her mahalleyi sonuna kadar savundular ve bize ağır kayıplar verdirdiler. Düşmanın ağzından çıkan bu ifadeler destanın derinliğini daha da belirginleştiriyor. Horramşahr muhafızlarına komuta etmesine rağmen içinde bir tevazu vardı. Kendini üstün bir komutan değil, sıradan bir asker olarak görüyordu. Kararlılığı kardeşlikle birleştirdi. Askerlere yönelik bu duygusal yaklaşım kendisi ve arkadaşları arasında kopmaz bir bağ oluşturdu. Hicri Şemsi 8 Mehr 1360 yani miladi 29 Eylül 1981 tarihinde İran semaları zafer müjdesini getirmesi beklenen bir uçuşa tanık oldu. Bağızçılarla amansız bir mücadelenin ardından muzaffer generaller ve askerler başarılarını millete ve liderlerine bildirmek üzere gururla cepheden dönüyorlardı. Ancak kader farklı bir gelecek belirmişti. Hikayemizin kahramanı Ahvaz'dan Tahran'a giden o uçaktaydı. Ancak aniden bir kaza ve uçak kazasında diğer komutanlarla birlikte şehit düştü. İmam Hümeyni bu acı olay vesilesiyle yayınladığı bir mesajda onları bilge ve adanmış hizmetkarlar olarak nitelendirmiş ve şöyle demişti. İslam düşmanlarına karşı cihat ederek, hakikate ve halka hizmet ederek bu yolda ilerlemekten daha büyük bir mutluluk ne olabilir? Bu sözler yas tutan bir milletin yaralarına merhem oldu. Hikayemizin kahramanı tıpkı hayatı gibi ölümünde de sade ve gösterişsizdi. Gösterişsiz bir şekilde ölüme gitti ama hatırası kalplerde öyle bir taht kurdu ki direnişin her fısıltısı onun hatırasıyla canlılık kazandı. Gençliğinden beri inancı cesaretle birleştiren bir insandı. Savaş meydanında hem komutan hem de halkçı bir özelliği vardı. Tozlu üniformasıyla besicilerin yanında savaştı ve insancıl bakışlarıyla gönülleri teselli etti. Sade bir hayat yaşadı. Tevazu içinde parladı ve şehitlikte ölümsüzlüğe ulaştı. Ve böylece sadece savaş meydanında değil, tarihin hafızasında da ölümsüzleşti. Adı vatan toprağında döküldüğü kanla birlikte azmin ve inancın bir simgesi oldu. Hatırası ne ölümle silindi ne de zamanla soldu. Horramşahr ve Güney Destanı her anıldığında çehresi zihinlere kazınır. Böylece hem İran tarihinde hem de İranlıların kalbinde bir kahraman oldu. Muhammed Ali Cahanara adındaki bir kahraman. Ve bu hikaye İran kahramanlarının Allah yolunda ve vatanın azameti için canlarını feda eden insanların hikayesidir. Zulüm duvarları yıkılıp onur bayrağı zirvelerde dalgalanana kadar inanç ile dimdik durdular. Bu toprağın kahramanları şöhret veya ekmek peşinde değillerdi. Hakikat için savaştılar. Gecelerin sessizliğinde dua ettiler ve gün ışığında ön saflarda durdular. Hayatları sadeydi ancak tarihe etkileri büyük ve kalıcıydı. İran böylesine sadık evlatlarıyla güçlü kaldı. Bu toprağın tarihi toprak ve kan arasında yeşeren ve onur semalarında yıldızlara dönüşen isimlerle doludur. Bugünün ve yarının nesilleri için ışık oldular. Bu yüzden direnişten, inançtan ve fedakarlıktan her bahsedildiğinde bu insanların kanlarıyla vatanın sınırlarını en büyük barış ve güvenlik içinde tutan ve sonsuzluğun zirvelerini fetheden kahramanların anısına eğilmek gerekir. Bu, İran kahramanlarının sonsuza dek kalbimizde kalacağı kahramanların hikayesidir. Bu bölüm Kahramanlarla adlı podcast serimizdeki yolculuğumuzun sizleri isimleri yalnızca tarihin değil aynı zamanda halkın gönlünde de kazınmış kahramanlarla, vatan toprağını iman ve fedakarlıkla savunan kahramanlarla tanıştırmaya çalıştığımız bir yolculuğun sonuydu. Anıları bize yol gösteriyor. İran'ın adı her geçtiğinde direniş ve onurdan her bahsettiğimizde anıları kaçınılmaz olarak kalbimizde canlanır. Çünkü İran tarihi onu her zaman kendi kanıyla yazan kahramanların tarihidir. Bu podcast sizin için değerliyse bizi iranradio.ir veya İran Radio'nun sosyal medya sayfalarından takip edin ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde imamet meselesini ele alacağız.
İslami hemen hemen tüm mezhepler ve tarikatlar İslam peygamberinin halefi olmak ve imamet makamına nail olmak için gerekli şartlardan biri. İmamın da Resulullah gibi insanları irşad etmek ve hidayete erdirmek ve dini doğru tefsir etmek ve hükümeti ve toplumu yönetmek ve tedbir etmek için büyük ilim ve bilgiden yararlanması gerektiği konusunda hemfikirdir.
Geçen bölümde İsmet insanı her türlü fesat ve günaha karşı sigorta eden, günaha ve fesada doğru çekilmekten alıkoyan bir iç gücü olduğunu anlatmıştık. Geçen bölümde ayrıca imamların da sıradan insanlar gibi hayır ve şer amellerde bulunmakla hür olduklarını ancak buna karşı asla şer ve fesat amellere yaklaşmadıklarına değinmiştik.
Paklık ve ismet imamet makamına gelmek için gerekli şartlardan biridir. Zira imamların topluma karşı sorumluluğu dini beyan etmek ve şeriatı korumaktır. Dolayısıyla imamların fikri ve pratik açılardan dinin ilkelerinden ve ahkamından en ufak sapmaları olmaması gerekir. Aksi takdirde halkın güvenini kazanamayacakları kesindir. Çünkü imamların hata yapma ihtimali veya muhtemel günah işlemleri onlara yönelik güven duygusunu sarsar ve bu durumda insanlar için seçkin ve liyakatli önder olamazlar.
Gerçekte imamın sözü ve ameli halk için hüccet olması ve İslam peygamberinin halefi olarak kabul edilmesi için sözü ve ameli İslam hakikatini yansıtması gerekir. Eğer imam hata yaparsa halkı yanlış yola sürükler. Eğer nefsani heva ve heveslerini izleyecek olursa ümmetin maslahatlarını kendi çıkarları uğruna feda eder. Dolayısıyla Resulullah'ın hedefi olan ve ümmetin önderliğini ve hidayete erdirme görevini üstlenen imam, ismet özelliğine sahip olması gerekir. İmam, dini ahkamı beyan ederken veya onları uygularken her türlü hatadan ve yanlıştan arınmış olması gerekir. Ancak bu durumda insanlar onun sözünü ve amelini ve yolunu izler.
İmamın bir başka sıfatı ilim ve bilincidir. Bundan önce peygamberin dininin kurucusu ve imam da onun koruyucusu ve halkın İslam'ı tanıma referansı olduğunu ve her ikisinin Allah tarafından belirlendiğini anlattık. Aralarındaki fark ise peygambere vahiy ayetleri nazil olur fakat imam vahiy ve helal ve haram ahkamına maruz kalmaz. İmam sadece peygambere nazil olan tüm ilimlerin ve tealimin varisidir ve bu ilimlerin tüm detaylarını tam olarak bilen insandır. İmam dinin marif ve ahkamını tüm detaylarıyla beraber bildiğinden dinin hakikatini insanlara beyan eder ve aralarındaki anlaşmazlıklarda ve münakaşalarda hak ve adalet temelinde yargıda bulunur.
Aslında imamet konusu üzerinde biraz araştırma yapıldığında imametin onca karmaşık ve zorlu sorumlulukları itibariyle ilim ve marifet olmaksızın yürütülemeyeceği anlaşılır. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim ve hadisler her türlü sosyal ve yürütme sorumluluğu üstlenmek için ilim ve bilinç şartına vurgu yaptığı ve cahilliği şiddetle kınadığı halde imamın bunlara ihtiyacı olmadığını düşünmek ve ilimsiz ve marifetsiz imamı kabul etmek gerçekten yanlış olur. Nitekim hem aklın hükmettiğine göre hem Kur'an-ı Kerim ayetleri gerçeği cahilin alime imamet etmesi asla makul değildir. Ve Yüce Allah'ın mahlukları genel hidayete erdirme ilkesiyle çelişir. Kuşkusuz yolu tanımayan ve kendisi meçhuller aleminde şaşkın şaşkın dolaşan cahil bir insan, büyük bir insan kitlesinin imamı ve önderi olamaz. Yüce Allah bu bağlamda Yunus suresinin 35. ayetinde şöyle buyurur. De ki, Hakk'a Allah iletir. öyleyse hakka ileten mi uygulamaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz?
Kuşkusuz Resulullah'ın tealimi imamların ilim ve bilimleri için hayati bir kaynaktı. O Hazret dinin yüce öğretilerini kendisinden sonra gelen imamlara sundu. İmamlar vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil olan nübüvvet ilimlerini ve ahkamını öğrendi. Böylece imamlar dinin öğretilerini tanımakta Resulullah'ı izledi ve o Hazretin ilimlerinin varisi oldu. Bu ilimler ve marif Allah Resulü'nün değerli mirası olarak bir imamdan bir sonraki imama aktarıldı. Demek ki imamların söyledikleri her şey gerçekte Allah Resulü'nden miras aldıkları sözlerdir.
Kur'an-ı Kerim imamlar için anahtar kaynak ve en muteber ilmi belgeydi. Kur'an-ı Kerim dinin tüm ahkam ve marifenin kaynağıdır. Gerçi bu kitabın zahiri ve batını vardır ve herkes manalarının derinliklerini idrak edemez. Ancak imamlar bu semavi kitabın sırlarından haberdardır. İmamlar ayetleri tefsir etmek, nazil oluşlarının şanı, muhkem ve müteşabih ayetler, genel ve özel ayetler ve diğer uzmanlık konuları ile aşina insanlardır. İmamlar İslam ahkamını ve yasalarını Kur'an-ı Kerim'den elde ediyordu. Bu yüzden Allah Resulü daha önce de işaret edildiği gibi Sakalin hadisinde Ehl-i Beyt'i Kur'an-ı Kerim yanında kendisinden miras bıraktığı iki emanet şeklinde söz ediyor ve şöyle buyuruyor. Ben aranızda iki değerli şeyi miras bırakıyorum. Eğer onlara sarılırsanız asla doğru yoldan sapmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve ıtratim Ehl-i Beytim'dir. Allah Resulü hadisin devamında da Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'i kıyamet gününde yeniden kendisine gelene dek birbirinden ayrılmayacağını buyurur.
Salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve rzuqni hacca beytikel haram.
Gerçekte İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu tabiriyle Ehl-i Beyt'inin söz ve amellerinin Kur'an-ı Kerim ile uyumlu ve aynı yönde olduğunu ilan etti ve Ehl-i Beyt'inin yolunun doğruluğunu onayladı ve sonuçta onları kendisinden sonra Müslümanların ilmi referansı olarak tanıttı. Buna göre de tüm Müslümanların dinin talimini ve programlarını öğrenmek için Ehl-i Beyt fertlerine müracaatta bulunması gerekir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam imamların ilmi konumu hakkında ilginç noktalara işaret ederek şöyle buyuruyor. Peygamberin sırrı onlara emanet edilmiştir ve kim onlara sığınırsa hak yolunu bulmuş demektir. Onlar peygamber ilminin mahzenidir ve onun şeriatinin ahkamını beyan ederler. Kur'an-ı Kerim ve sünnet onların elinde güvendedir. Onlar sarp dağlar gibi dini korur, İslam'ın sırtı onlara dayanır ve ayakta durur.
İmamla ilgili bir başka nokta şu ki, beşerin saadeti yolunda ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bilimler ve mariflerde imam herkesten daha çok bilgedir. Bu da onun ilmi üstünlüğünü yansıtır. Dolayısıyla eğer bir insanın din ahkamı ve yasaları hakkında bilgisi eksik ise imamet makamına layık değil demektir. Bu konuda İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. İmamlar peygamberin ve tüm enbiya ve evliyanın ilminin varisidir ve Yüce Allah yeryüzünde kendisine bir şey sorulduğunda bunu bilmiyorum diyecek birini hüccet olarak belirlemez.
Hoca Nasreddin Tusi de İmamet Risalesi'nde imamın ilmi hakkında şöyle yazıyor. İmamın özelliklerinden biri imamet görevini yerine getirmek için ihtiyacı olan dini ve dünyevi ilimleri bilmesidir. Örneğin şer'i hükümler, önderlik adabı ve siyasetleri ve muhalifleri bertaraf etmek vesaire gibi. Çünkü eğer bunları bilmezse halka önderlik yapamaz. Demek ki imamın bazı konularda bilgisi yetersiz olması durumunda Resulullah'ın halefi olmak ve o hazretin mesajını iletmek için gerekli salahiyetten yoksun olacak. Böyle biri Allah'ın dünyalılara hücceti olamaz. Başka batıl düşüncelere ve dinlere ve inançlara karşı istinat edebilecek biri olamaz.
İmamın ilmi hakkında bu açıklamaların ardından imam gerçek manada din uzmanı olması gerektiği söylenebilir. Öyle yetenekli ve becerikli bir uzman ki dinin tüm boyutlarına musallattır ve tüm inceliklerini bilendir. İmam tüm dünyevi işleri ve insanların saadeti ve maslahatı ile ilgili her şeyi daha iyi bilendir. Hiçbir etken imamı dinin ilkelerine bağlılığına mani olamaz ve büyük ilmi ilahi ilim ve hikmete uzanır.
İmam Rıza Aleyhisselam imamın ilmi özellikleri hakkında şöyle buyuruyor. İmam kendi zamanının yegane bilginidir ve hiçbir bilgin ona erişemez ve benzeri yoktur. Allah-u Teala enbiyaya ve imamlara tevfik inayet eder ve ilim ve hikmet hazinesinden başkalarına vermediğini onlara inayet buyurur. İmamın bilimi kendi çağının en bilgin insanlarının biliminden daha fazladır. Yüce Allah bir kulunu diğer kullarının işleriyle ilgilenmek üzere seçtiğinde göğsünü genişletir ve kalbinde hikmet pınarlarını emanet olarak yerleştirir ve ilimleri ona ilham eder ve bundan sonra da o kul hiçbir soruyu cevapsız bırakmaz ve hiçbir maslahata şaşırmaz. O her türlü hatadan ve sapmadan korunur ve Yüce Allah onu ancak kullarına hüccet olmakla görevlendirir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Doğada çevre sağlığına zarar verecek 3 önemli faktör mevcuttur. Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği. Su kirliliği ve onun günümüz yaşam üzerindeki derin etkisi, su krizi ve kıtlık konularında gündeme geliyor ve çok ilgi göstermesi gereken konulardan biridir.
Su kaynaklarının kirliliği, su ekosistemini tehdit eden önemli faktörlerden biridir. Bu kirliliğin çevre tahribatı ve ekonomik zararlar gibi tehlikeli sonuçları vardır. Su kaynakları genel bir sınıflandırmada nehir, ırmak ve göletten oluşan yüzeysel sular, yeraltı suları ve deniz ile okyanuslar olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Su kirliliği genelde ani bir olay değildir ve daimi olan zararlara ve rahatsızlıklara sebep oluyor. Bu konuda atık suların doğadaki sulara karışması ve de asit yağmurlarının dönemsel etkilerini örnek verebiliriz.
Sular bazen doğal yollardan kirlenir. Mesela selden dolayı suların bulanık veya çamurlaşması. Fakat bu gibi kirlenmeler genelde zamanla giderilir ve sular durulur. Geçen sohbetimizde patojenik mikroorganizmalar, dezenfektanlar, sıcaklık değişimi ve renk değişimi gibi fiziksel değişiklikler ve kimyasal maddeler gibi geniş bir yelpazenin suyun kirlenmesine sebep olduğunu söyledik. Kalsiyum, sodyum, demir, magnezyum ve benzeri birçok kimyasal maddenin suda doğal olarak bulunmasına rağmen sudaki oranları hangisinin kirletici unsur olduğunu gösterir. Sudaki normal seviyenin üzerindeki maddelerin yoğunluğu, bitkiler ve diğer canlıların hayatını kötü yönde etkiler ve ciddi hasarlara yol açar.
Su kirliliğinin ana kaynakları kentsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilik olarak üçe ayrılır. Kentsel kirli sular, evler ve ticaret merkezlerinin atık sularıdır. Nitrat ve bakteri ise insan ve hayvan atıklarında bolca bulunan iki kirletici maddedir. Foseptik tankları ve atık kuyuları suyun bakteriler ve nitratlarla kirlenmesine sebep olabilirler. Buna ilaveten mutfak atıkları ve çöplerinde toplandığı yerler kirliliğin kaynağı olabilirler. Günümüz yaşamın vazgeçilmezlerinden biri de ilaçlardır ve insanlar ve hayvanların tedavisi için kullanılır. Çevrede ilaçların varlığı ise günümüz dünyasının önemli ve düşünülmesi gereken konularından biridir. Öyle ki birçok bilim adamı ilaçların kaderi ve doğadaki çözülme sürecini bulmak için geniş çapta araştırmalar yapıyorlar.
Yapılan çalışmalar ve araştırmalara göre ilaçlar büyük hacimde ve binlerce noktadan çevre ve doğaya karışıyorlar. Maalesef canlılar ve bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri de genelde daimi olarak kalıcılaşıyor. İlaçların insan, bitki veya hayvan vücudunda kolayca hücreler tarafından emilmesi için yüksek oranda suda çözülmeleri gerekiyor. İlaçlar öz itibariyle canlıları etkilemek için çok güçlü biyolojik faaliyetleri vardır. Buna ilaveten ilaçlar biyolojik açıdan bileşenlerine ayrılmaya karşı da çok yüksek dirence sahiptirler. Öyle ki normal şartlarda ayrışmazlar. Bunun için özel şartlar gerekir. Sonuçta ilaçlar yüzeysel veya yeraltı içme suyu kaynaklarına karışır ve çevreyi olumsuz yönde etkiler.
En az 3000 çeşit kimyasal madde insan, hayvan veya bitkilerin ilacı için kullanılıyor. Bu arada antibiyotikler dünya çapında yılda 100 ila 200 bin ton kullanma miktarı ile insan enfeksiyonlarının kontrolü için önemli oranda kullanılıyor. Antibiyotikler tüm ilaç bileşiklerinin %15'ini oluşturuyor ve suların antibiyotik atıkları ile kirlenmesi ise su kirliliği konusunda önemli bir sorun olarak tartışılıyor. Gübreler ve böcek ilaçları suyu ciddi oranda kirleten diğer etkenlerdir. Çiftçiler ürünlerinin kaliteli olması ve böceklerden etkilenmemesi için kimyasal gübreler ve böcek ilaçları kullanıyor. Tabii ki her ikisi de kentlerin çevresindeki bahçelerde de kullanılıyor ve bu yüzden yeraltı sularına sızması da büyük bir ihtimaldir.
Tabii ki bu gibi su kirlilikleri kullanılan kimyasal maddeler ve oranlarına da bağlıdır. Toprağın çeşidi, yağmur oranı ve mevsim karları gibi çevre şartları da bu gibi kirliliklerde önemli etkenlerdir. Kimyasal gübrelerin birçoğu nitrojenin çeşitli bileşenlerini içeriyorlar ve bu da tehlikeli madde olan nitrata dönüşebilir. Ziraatta bazı drenaj sistemleri gübreler ve böcek ilaçlarını kendinde biriktiriyor. Biriken bu kirli su, yeraltı sular, nehirler ve ırmakların kirlenmesine sebep olabiliyor. Buna ilaveten evlerde böcekler ve haşereleri yok etmek için kullanılan kimyasal ilaçlar da bir nevi kirletici madde sayılıyor. Oluşan kirlilik söz konusu ilacın içerdiği kimyasal madde ve oranına bağlıdır. Tabii ki suyun geçtiği toprağın kalitesi de suyun kirliliğinde etkilidir.
Tahran Radyosu.
Sanayi madde ve atıkları sanayi toplumunun su kirliliğini etkileyen diğer faktördür. Birçok kimyasal tehlikeli madde geniş çapta yerli fabrikalar ve endüstride kullanılır. Eğer bu maddeler doğru bir şekilde arındırılmazsa içme suyunun kirlenmesine sebep olabilir. En bilinen sanayi kirleticileri yerli fabrikalar, sanayi projeleri ve hatta benzin istasyonu ve kuru temizleme gibi küçük sanayi ve işletmeler olabilir. Tüm bu mekanlarda dikkatlice temizlenmesi gereken kimyasal atıklar vardır. Bu maddelerin yanlış şekilde temizlenmesi veya doğaya bırakılması ise yeraltı sularını kirletebilir.
Suların gıda endüstrisi tarafından kirlenmesi denilmesi gereken önemli konulardan biridir. Gıda sanayinde atık suların kalitesi ve miktarı çok değişiktir. Organik madde oranı, sıvıda yarı katı atıkların oranı ve mevsim değişikliğinden önemli oranda etkilenmesi ise suyun kirliliğini arttıran faktörlerdir. Gıda endüstrisinin atık suları protein, yağ ve karbonhidrat olarak 3 kategoriye ayrılır ve belirtileri de yağı, nitrojen ve fosfor oranıdır.
Tekstil sanayi faaliyetleri sonucu suyun kirlenmesi ise insan ve doğanın sağlığını kötü yönde etkileyen faktörlerden bir diğeridir. Bu kirlilik ise doğal ve suni olmak üzere ikiye ayrılır. Tabii ki nitelik ve niceliği ise piyasa sürecine göre değişir. Örneğin yün iplik sanayisinde yüksek oranda yağ ve alkalikler mevcuttur. Ya da kumaş boyama endüstrisindeki atık sularda da boya, katkı maddesi ve çeşitli kimyasal madde gibi kirleticiler mevcuttur. Demir ve çelik endüstri faaliyetleri sonucu su kirliliği, metal dışı sanayiler, kaplama endüstrisi ve deri sanayisi faaliyetlerinden kaynaklanan su kirliliği, suların sağlığını etkileyen ve sonuçta insanların sağlığını tehdit eden diğer faktörlerdir.
Tüm bu kirleticilere ilaveten fosil yakıt ve nükleer enerji ile çalışan termik santrallerin çalışması ile kirlenen sular ise günümüz sanayileşmiş yaşamın diğer yan etkileridir. Termik santrallerin soğutulması için büyük miktarda su, atık olarak tahliye ediliyor ve hatta soğuk su olarak deniz suyunu kullanan termik santraller ise deniz sularının önemli oranda kirlenmesine sebep oluyor. Zira su sıcaklığının yüksek olması deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor ve hatta bazılarının soyunun tükenmesine yol açabiliyor.
Tabii ki atıkların toplandığı mekanların da doğayı ve çevreyi kirletenlerden olmasını da unutmamak gerekiyor. Tabii ki günümüzde atık sular ve çöplerin toplandığı alanlar ve mahzenler sızmalara karşı dayanıklıdır. Fakat muhtemel seller ve taşkınlıklar sonucu atıklar yüzeysel veya yeraltı sularına karışabilirler. Eskiden atıkların biriktirildiği mekanlar doğru ve uygun şartlarla inşa edilmemişlerdi. Bu yüzden çeşitli kirleticilerin yeraltı sularına sızma ihtimali çoktu. Tüm bu faktörlere bir de çözeltiler, kullanılmış yağlar, boyalar, sabun ve deterjanlar, beyazlatıcılar gibi evde kullanılan malzemelerin yanlış atılmasını ise su kirleticilere eklemek gerekiyor.
Tabii ki ev sıhhi tesisat armatürlerinin içme sularını kurşun ve bakır ile kirletenlerin başında olduğunda unutmamak gerekir. Su zaman aşımı ile boruların çürümesine sebep olurken atık suları da evde kullanılan suya karışır. Ev sularının asit ve alkalik oranı, su sıcaklığı, suda mineralleri de bu süreçte etkilidir. Kurşun ve bakır su borularında, T bağlantılarında veya bataryalarda kullanılır. Tabii ki tesisatın eski olması ve mevcut kurşunun kullanılan suya karışması insanın beyin, böbrek, sinir sistemi ve kırmızı kan hücrelerinde ciddi hasarlara sebep olabilir. Bu metallerin az miktarını bile tehlikeli sonuçları olabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Geçen bölümlerde tek ebeveynli ailelerde babanın yokluğu çocukların üzerinde ne gibi olumsuz etkiler ve izler bıraktığını anlattık. Yine dedik ki ebeveyni boşanmış ve birbirinden ayrılmış olan çocukların arasında talim ve terbiye bakımından sıkıntı ebeveyni vefat eden çocuklara kıyasla daha fazla görülmekte. Maalesef tek ebeveynli aileler sağlık ve eğitim bakımlarından sorun yaşamakta. Şimdi bugünkü sohbetimizde aile içinde babanın yokluğu çocukların sağlık ve eğitim durumlarını nasıl olumsuz etkilediğini masaya yatırmak istiyoruz. Maryland Üniversitesi öğretim üyesi William Gaston'un yaptığı araştırmalara göre aile yapısı çocukların huzurlu ve sağlıklı yetişmesi bakımından büyük önem arz eden bir etkendir. Hatta gelir durumu uygun olan aile durumunda ve ebeveynin eğitim malzemesinin iyi olması ve uygun bir aileye mensup olması durumunda tek ebeveynli çocuklar yetişkinlik çağına ulaşmak için ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Konuyla ilgili yapılan birçok araştırmanın sonucu tek ebeveynli ailelerin çeşitli sorunların yanında eğitim sorununu yaşadıklarını ortaya koyuyor. Batılı uzman James Watson'a göre tek ebeveynli ile yaşayan çocuklar her iki ebeveynli ile yaşayan çocuklara kıyasla okullardan iki kat daha fazla atılıyor. Batılı uzman Wilson'a göre ebeveynlerinden sadece biriyle yaşayan erkek çocuklar her iki ebeveynle birlikte yaşayan erkek çocuklara kıyasla daha fazla okuldan veya iş yerinden atılıyor. Sadece anneleriyle yaşayan ve babanın yokluğu ve yoksullukla karşı karşıya olan çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte yaşayan çocuklara kıyasla eğitimde gerileme yaşar ve okuldan atılma ihtimali daha fazla. Bu tür çocuklar daha fazla suç işlemeye eğilimlidir ve uyuşturucu madde tüketir ve yetişkinlerin işlediği suçları işlemeye yeltenir. Dolayısıyla bu çocukların cismi ve ruhi sağlığı sürekli tehdit altındadır ve çocuğun okula gitmesi ve sağ salim dönmesi büyük bir sıkıntıya dönüşür. Batılı sosyologlar Mike Lanahan ve Sandiford yazdıkları Bekar Ebeveynli Büyümek adlı eserlerinde tek ebeveynli ailede yetişmenin okulda ve iş hayatında başarılı durumunu irdelemeye çalıştı. Bu iki bilim adamının araştırmalarına göre tek ebeveynli çocuklar çift ebeveynli çocuklara kıyasla okulda sınıfta kalma oranı çok fazla. Örneğin Amerika'da lise döneminde sınıfta kalan öğrencilerin sınıfta kalmalarının önemli sebebi ailelerinin dağılmasıdır. kadar, yani sınıfta kalan %19'luk oranının %6 kadarı ailelere dağılan çocuklardır. Batılı sosyologlar McLuhan ve Sandefjord araştırmalarında sınav notlarında göze çarpan farklılıkları inceledikten sonra tek ebeveynliyle yaşayan çocukların her iki ebeveynliyle yaşayan çocuklara oranla daha düşük not aldıklarını ve ortalama notları daha düşük olduğunu ve okul faaliyetlerinde katılım oranları daha az olduğunu ortaya koydu. Bundan başka iki batılı bilim adamına göre tek ebeveynli ailelerin çocukları eğitimine devam konusundaki isteksizliği ve yeteneklerini geliştirmek için uygun zemin bulunmaması yüzünden ciddi zarar görüyor. Yine tek ebeveynli ailede yetişen çocukların mezuniyet ihtimali iki ebeveynli ile birlikte yaşayan çocuklara oranla daha azdır. Tek ebeveynli ailelerin bir başka sorunu çocukların üzerinde cismi ve cinsel açılardan bıraktığı izdir. Araştırmalar tek ebeveynli ailelerde yetişen çocuklarla iki ebeveynli ile birlikte yaşayan çocukların arasında fikri ve psikolojik gelişme ve sosyal davranış ve cinsel kimlik bakımından farklılıklar gözlendiğini ortaya koyuyor. Gerçi bu durumda ailelerin gelir seviyesi ve iktisadi ve sosyal sınıfları da etkiler. Örneğin bu değişkenlerin eşit olduğu şartlarda tek ebeveynli ve çift ebeveynli çocukların cinsel kimlikleri, bilimsel başarıları ve davranışları ve zihinsel gelişmeleri arasında daha az farklılık gözlenmekte. Vanderbilt Üniversitesi araştırmacılarına göre aile üyeleri ve özellikle babanın buluğ çağına gelen kızıyla ilişkisi çok etkilidir. Ebeveyn ile sıkı sıkıya ilişkisi olan ve onlarca şiddetle desteklenen kızlar daha geç buluğ ve ergenlik çağına erişir ve bilakis aile içinde soğuk ilişkileri olan ve ebeveyninden uzak duran kızlar daha küçük yaşta buluğa erer. Gerçekte yaşamlarının ilk 5 yılında ebeveyn ile müsbet ilişkisi olan kızlar, ebeveyn ile soğuk ilişkisi olan kızlara kıyasla daha geç buluğa erer. Araştırmacılar babaların kızlarına karşı davranış biçimi kızların buluğ çağına gelmelerinde etkili olduğunu anladı. Daha geç yaşta buluğ çağına gelen kızların babası genellikle kızlarının yetiştirilmesinde katılım ve işbirliği yapar ve eşine, yani kızın annesine sürekli destekler. Ancak kızların büyüme çağında babanın kızla irtibatı, annenin kızla olan irtibatından daha fazla etkili olabilir. Araştırmacılar kızların buluğ çağlarını farkında olmadan babalarının davranışına göre düzenlediğini belirtiyorlar. Baba olmayan evde veya üvey babanın bulunduğu evde kız çocukları daha çabuk olgunlaşır. Gerçi unutmamak gerekir ki araştırmacılar çeşitli teorilere istinad ederek bu tür bir olayın sebebini açıklamaya çalışır. Bazı araştırmaların sonuçları tek ebeveynli ailelerde yetişen çocukların sağlık durumu daha geri olduğunu gösteriyor. Whitford, tek ebeveynli aileler genellikle mali gücü düşük olduğunu ve öte yandan uygunsuz iktisadi şartta sağlık seviyesinin düşük olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Fakat daha titiz analizler ve araştırmalar gelir yokluğu büyük ihtimalle bu çocukların arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor. Tabii bunun anlamı da tek ebeveynli ailelerde yetişen çocukların mutlak hezimete uğrayacağı anlamına gelmez. Bazen gerekli eğitim ve tavsiyelerle olumsuz tesirlerin üstesinden gelebiliriz. The Lancet Bilimsel Araştırma Merkezi'ne makalelerini sunan bilim adamları tek ebeveynli ailelerde büyümenin çocuğun sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtiyor. Bu yüzden unutmayın ki bugün İsveç sosyal refah bakımından dünyanın en üst seviyesinde yer alan bir ülke olmasına karşın tek ebeveynli aile sıkıntısından da en çok acı çeken ülkedir.
Muhterem dinleyiciler, Aile Ocağı'nın önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.